Ayrım 6. Ceza Hukuku 3302. Sayfa 74. Ünite 5. Ara sınav. Dönem sonu sınavı 2 veya 3. Hayata, vücut dokunulmazlığına ve cinsel dokunulmazlığa, özgürlüğe ve şerefe karşı suçlar. Hayata karşı suçlar. İnsan öldürme. Bir kimsenin kasıtlı veya taksirli bir davranışla ve hukuka uygunluk nedenleri bulunmaksızın başka bir kimsenin hayatına son vermesidir. 1. Suçun hukuki konusu hayat varlığıdır. 2. Bu suçun maddi konusu bir başka insandır. 3. Bu suçun maddi unsuru bir insan davranışı, sonuç ve nedensellik bağıdır. 4. Bu suçun manevi unsuru bir özellik göstermez, kasten veya taksirli olabilir. 5. Bu suç hukuka uygunluk nedenleri açısından bir özellik göstermez. Bu suçun maddi konusu bir başka insandır. TCK intiharı cezalandırmaz. İnsan olma niteliği doğumun tamamlandığı, ceninin anadan tamamen ayrıldığı an başlar. Cenin anadan ayrılmamışsa suç adam öldürme değil, çocuk düşürme suçu olur. Daha önce ölmüş kişi öldürülemez. Bakınız, işlenemez suç. Kişinin canlı olması yeterlidir, yaşama kabiliyeti aranmaz. Öldürülenin cinsiyeti, yaş vesaire önemli değildir, ancak sosyal durumu, örneğin cumhurbaşkanı, fiili başka bir suç grubuna sokar. Ölüm, beyin fonksiyonunun geri dönüşsüz son bulması ile gerçekleşir. Bu suç, hukuka uygunluk nedenleri açısından bir özellik göstermez. Hukuka uygunluk nedenleri, mağdurun rızası hariç şartları varsa, bu suç açısından da uygulanabilir. Bu suçun maddi unsuru bir insan davranışı, sonuç ve nedensellik bağıdır. Davranış değişik biçimlerde olabilir. Zira bu suç serbest hareketli suçların tipik örneğidir. Öldürme ihmal davranışıyla gerçekleşecekse ihmal icraî davranışa eş olmalı. Bunun için de kişinin belirli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğü olmalı. Bu kanundan, sözleşmeden kaynaklanabilir. Kullanılan araçlar fiziki veya psişik. Korku, ani heyecan araçlar olabilir. Dolaylı araçları da olabilir. Vahşi hayvan saldırtarak, mikroplar. Suçun sonucu insanın ölümüdür. Davranışla ölüm arasında nedensellik olmalıdır. Suç, ölüm sonucunun gerçekleşmesiyle tamamlanmış sayılır. Bu suça teşebbüs mümkündür. Kasten insan öldürme. Bu suç için kastın varlığında, kasta dair önceki ünitelerde yaptığımız açıklamalar geçerlidir. TCK bu suçta ağırlaştırıcı nedenler öngörmüştür. Bunlar manevi unsurdan, hareketin biçiminden, kullanılan vasıtalardan, başka suçlarla olan bağlantıdan, mağdurun niteliğinden veya mağdur ile fail arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Buna göre bu suçun 1. Tasarlayarak, tahammüden işlenmesi. Örneğin, kendisine küfreden komşusunu öldürmeye karar veren kişinin durumu. 2. Canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi. Sırf öldürmek için öldürmek, zevk almak için öldürmek, silahını denemek için öldürmek canavarca hisse örnekleridir. Eziyette ise eziyetin ölümden önce olması şarttır. Boğuşma eziyete girmez. 3. Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanma suretiyle işlenmesi. Bu tür genel tehlike nedenleriyle insan öldürme arasında araç-amaç ilişkisi olmalıdır. 4. Üst say ve alt saydan birine ya da eşe veya kardeşe karşı işlenmesi. 5. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi. 6. Gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenmesi. 7. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi. 8. Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla işlenmesi. 9. Kan gütme sahikiyle işlenmesi. 10. Töre sahikiyle işlenmesi. Taksirle insan öldürme. Bu konuda genel hükümler kısmında yapılan açıklamalar geçerlidir. Taksirle insan öldürme suçu, davranışın yapıldığı zaman değil, sonucun gerçekleştirildiği zaman tamamlanmış sayılır. Bu suçun iki ağırlaştırıcı nedeni vardır. 1. Fiilin birden fazla insan ölümüne neden olması. 2. Fiilin bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar. Kasten yaralama. 1. Yaralama, müessir fiil suçunun hukuki konusu vücut bütünlüğü, kişisel bütünlüktür. Örneğin bedeni, ruhi bütünlüğünü ve diğer bedeni maddi varlığı, güzelliği. 2. Maddi unsuru. Fiziki veya psişik hareketlerle bir kimsenin vücuduna acı vermek veya sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak. 3. Maddi konusu insandır. 4. Kasten yaralama suçunun varlığı için genel kast yeterlidir, özel kast aranmaz. 5. Yaralama suçu sonuçlu bir suçtur. Kanunda belirtilen sonuçlar gerçekleşirse suç tamamlanır. Bu suça teşebbüs de mümkündür. 6. Bu suçun cezalandırılabilmesi için fiilin kanunda belirtilen hukuka aykırı olması gerekir. Hukuka uygunluk nedenleri elbette mümkündür. Mağdurun kasten yaralama suçunu işleyen faile karşı tepki olarak işlediği hareket suçu cezalandırmaz. Mağdurun kasten yaralama suçunu işleyen faile karşı tepki olarak işlediği hareket suçu cezalandırılmaz. Kasten yaralama suçunun mahiyetine göre ağırlaştırıcı nedenleri. 1. Failin mağdurla olan ilişkisinden kaynaklanan nedenler. Üst soy, alt soy, eş veya kardeşe karşı işlenmesi. 2. Mağdurun durumundan ve görevinden kaynaklanan nedenler. Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi. 3. Fiilin işleniş tarzından veya kullanılan vasıtadan kaynaklanan nedenler. Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle işlediği fiiller. Silahla işlenmesi. 4. Sonuçtan kaynaklanan nedenler. Bu nedenlerde kast aranmaz ama failin en azından taksirli olması gerekir. Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması veya yitirmesi, konuşmada sürekli zorluk, konuşma yeteneğinin bozulması, yüzde sabit iz, yüzde sürekli değişiklik, yaşamın tehlikeye sokulması, iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa maruz kalma veya bitkisel hayata girme, çocuğun vaktinden önce doğması, çocuğun düşmesi, çocuk yapma yeteneğinin kaybolması, vücutta kemik kırılması, ölüm meydana gelmesi. Hafifletici nedenler. Yaralama fiilinin etkisinin hafif olması. Yaralamanın ihmali davranışla işlenmiş olması. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. Taksirle yaralama. Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi cezalandırılır. Bu suçta da ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler mevcuttur. Taksirle yaralama fiili birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuşsa ceza artırılır. Ayrıca kasten yaralamada sayılan ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler bu suç içinde geçerlidir. Taksirle yaralamanın basit ve ağırlaştırılmış şeklinin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlanmıştır. Ancak suçun basit hali hariç, fiilin bilinçli taksirle işlenmesi durumunda şikayet aranmaz. 1. Cinsel saldırı. Bu suçun faili herkes olabilir. Belirli kimseler olması durumunda ağırlaştırıcı neden sayılır. Bu suçun mağduru veya maddi konusu sadece insan olabilir. Yani bu suç ölüler ve hayvanlar üzerinde işlenemez. Bu suç çocukların cinsel istismarını düzenleyen maddeyle birlikte değerlendirildiğinde sadece 18 yaşını tamamlamış, yani ergin olan kişilere karşı işlenebilir demek mümkündür. Bu suçun maddi unsuru kişinin vücudu üzerinde rızasına aykırı olarak cinsel arzuları tatmine yönelik olan ancak gerçekleştirilebilir. Örneğin bir kimseyi cinsel duygularla öpmek cinsel saldırı olabilir, ancak dostane duygularla öpmek bu kapsama girmez. Bu suçun maddi unsuru failin mağdurun üzerinde cinsi birleşmeye varmayan cinsel davranışlarda bulunmasıyla tamamlanır. Cinsel arzuların tatmin edilmiş olması gerekmez. Bu suç kasıtlı bir suçtur. Mağdurun cinsel tatmine yönelik mağdurun vücudu üzerindeki davranışların mağdurun rızası dışında gerçekleşmelidir. Rıza açık veya üstü kapalı olabilir. Cinsel saldırı suçunun ağırlaştırıcı nedenleri. Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokması suretiyle işlenmiş olması, suçun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmiş olması, suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kullanılarak işlenmiş olması, suçun üçüncü derecede dahil kan ve kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı işlenmiş olması, suçun silahla işlenmiş olması, suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olması, suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılmış olması, suçun sonucunda mağdurun beden ve ruh halinin bozulmuş olması, suçun sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmiş veya ölmüş olması. Cinsel saldırı suçunun basit şekli mağdurun şikayetiyle cezalandırılır. Cinsel saldırı suçunun ağırlaştırılmış şeklinin soruşturma ve kovuşturması re'sen yapılır. Bu suçun vücuda organ veya sair bir cisim sokmak suretiyle işlenen ağırlaştırılmış şeklinin eşe karşı işlenmesi durumunda ise soruşturmaya kovuşturma mağdur eşin şikayetine bağlıdır. 2. Çocukların cinsel istismarı. Suçun maddi konusu veya mağduru çocuklardır. Suçun maddi unsuru çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranıştır. Çocuk 15 yaşını tamamlamışsa veya tamamlanmış ancak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğini gelişmemişse çocuğun rızası olup olmadığına bakılmaz. Çocuk 15 yaşını tamamlamış ve fiili hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmişse bu suçun maddi unsurunun varlığı için cinsel davranışların çocuğun rızası olmadan cebir, tehdit, hileyle veya iradeyi etkileyen başka bir nedenden yararlanarak gerçekleştirilmiş olmaları gerekir. Bu suç cinsel davranış yapıldığında tamamlanmış olur. Herhangi bir sonucun doğması aranmaz. Manevi unsur için genel kastın varlığı yeterlidir. Kastın varlığı mağdurun çocuk olduğunu bilmek ve ona karşı cinsel davranışlarda bulunma iradesinin varlığıdır. Yaş konusunda şüphe varsa bilmeye eşit kabul edilir. 15 yaşını tamamlamış ve 15 yaşını tamamlamış ama isnat yeteneği gelişmemiş çocukların rızası geçersizdir. 15 yaşını tamamlamış ve isnat yeteneği olan çocuğun rızası fiilin kanuni tanıma uygun olması ve suç olmasını önler. Cinsel ilişki olursa bu hüküm geçersizdir. Zira bu durumda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur. Cinsel saldırı suçundaki ağırlaştırıcı nedenler burada geçerlidir. 3. Reşit olmayanla cinsel ilişki. Cebir, şiddet, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını doldurmuş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi şikayet üzerine cezalandırılır. Suçun mağduru, maddi konusu 15 yaşını bitirmiş ve 18 yaşını bitirmemiş olup kendisine yönelik fiilin hukuki anlam ve unsurlarını algılama yeteneği gelişmiş olan çocuktur. Suçun maddi unsuru 15 yaşını bitirmiş çocuk üzerinde cebir, tehdit ve hile olmadan rıza ile cinsel ilişki sayılabilecek fiillerde bulunmaktadır. Teşebbüsü mümkün bir suçtur. Manevi unsur için genel kast yeterlidir. Rıza ile cinsel ilişkide bulunduğu kızın ergün olduğu konusundaki hata kastı ortadan kaldırır. 4. Cinsel taciz. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi mağdurun şikayeti üzerine cezalandırılır. Suçun maddi unsuru kişiyle vücut temasında bulunmaksızın cinsel amaçlı davranışlarda bir kimseyi rahatsız etmektir. Örneğin söz atmak, cinsel amaçlı teklif, alenen olmayacak şekilde cinsel organını göstermek. Kasıtlı bir suçtur. Ağırlaştırıcı nedenleri taciz fiili, hiyerarşi, hizmet veya eğitim-öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfusu kötüye kullanmakla ya da aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanmak. Taciz nedeniyle mağdurun işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması. Özgürlüğe karşı suçlar. 1. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma. 2. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi. 3. Konut dokunulmazlığının ihlali. Özgürlüğe karşı işlenen suçların çoğunda cebir, şiddet ve tehdit ile karşılaşılır. Önce bunları açıklayalım. Şiddet. Gerçek veya var sanılan bir engeli ortadan kaldırmak için fiziki enerji kullanmaktır. Tehdit. Bir kimseye gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olan ve gelecekteki bir kötülüğü muhtemel göstermektir. Cebir, şiddet. Bir şey yapması veya yapmaması ya da kendisinden yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanan kişi cezalandırılır. Bir suçun hukuki konusu bireylerin kendilerine karar alma ve aldığı karara göre hareket etme özgürlüğüdür. Tartışmalı olsa da herkes bu suçun pasif sücesi olabilir. Bu suçun maddi unsuru tanımdaki durumu gerçekleştirmek için cebir kullanmaktır. Bu suçun manevi unsuru genel kasttır. Meşru sayılan haller, meşru müdafaa zorunluluk hali bu suçu ortadan kaldırır. Cebir suçunun cezası kasten yaralama suçunun cezasına göre belirlenir. Üçte birinden yarısına kadar artırılır. Tehdit. Bir başkasını kendisinin veya yakınının hayatına, vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinde bahisle tehdit eden kişi cezalandırılır. Bu suçun hukuki konusu kişinin manevi özgürlüğü, bireysel huzurudur. Pasif suçe konusunda cebirde söylenenler aynen geçerlidir. Suçun maddi unsuru ilk maddede söylenen gerçekleştirilmesidir. Suç, tehdit edici ifadenin mağdura ulaştığı anda tamamlanır. Mağdurun gerçekten korkmasına gerek yoktur. Tehdit bir tehlike suçudur. Bu suç aslında Teşebbüsü mümkün olmayan bir suçtur. Ancak suç parçalara bölünebilen hareketlerle işlenebiliyorsa teşebbüsü olur. Bu suç kasıtla işlenebilir. Tehdit suçunun ağırlaştırıcı nedenleri. Tehdidin silahla işlenmesi. Tehdidin failin kendisini tanımayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi. Tehdidin imzasız mektupla işlenmesi, tehdidin özel işaretlerle işlenmesi, tehdidin var olan veya varsayılan suç örgütlerini oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak işlenmesi, tehdit suçunun hafifletici nedeni mal varlığı itibariyle büyük zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte faile daha az ceza verilir. Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya mal varlığına zarar verme suçunun işlenmesi gerçek içtima kuralları uygulanır. Yani amaç suç, tehdit, araç suç, öldürme, yaralama, zarar verme ayrı ayrı cezalar. Ayrı ayrı cezalandırılır. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma. Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kimse cezalandırılır. Suçun hukuki konusu bireyin hareket etme özgürlüğüdür. Suçun pasif sücesi herhangi bir kişi olabilir. Suçun maddi unsuru bir kimseyi bir yere gitmek veya bir yerde kalmak özgürlüğünden, hareket özgürlüğünden yoksun bırakmaktır. Suçun manevi unsuru bir kimseyi kişi özgürlüğünden hukuka aykırı şekilde yoksun kılmak bilinç ve iradesidir. Bu suçun cezalandırılabilmesi için fiilin hukuka aykırı olması, hukuka uygunluk nedeni bulunması gerekir. Ağırlaştırıcı nedenler. Fiil işlemek için veya işlendiği sırada cebir, tehdit ve hile kullanılması, silahla işlenmesi, birden fazla kişiyle işlenmesi, fiilin mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi, suçun kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmiş olması, suçun üst soy, alt soy veya eşe karşı işlenmesi, suçun çocuğa ya da bedenen ve ruhen kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi, suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli kaybına neden olması, suçun cinsel amaçla işlenmesi, suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçu nedeniyle ağırlaşan durumların gerçekleşmesi. Bu suçun hafifletici nedeni ise bu suçu işleyen kişi bu suç nedeniyle soruşturmaya başlamadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa ceza indirilir. Etkin pişmanlık, suç sonrası pişmanlık. Özgürlüğe karşı suçlar. Bireyin siyasi haklarını kullanmasını engelleme. Suçun hukuki konusu bireye ait kamusal varlık veya fiillerdir. Suçun pasif sücesi siyasi hakları kullanabilen kimselerdir. Suçun maddi unsuru bir kimseyi bir siyasi partiye üye olmaya, olmamaya, siyasi partinin faaliyetlerine katılmaya, seçimle gelinen bir kamu görevine aday olmaya veya seçildiği görevden ayrılmaya zorlama amacıyla cebir veya tehdit kullanmak. Suçun manevi unsuru içinse genel kast yeterli değildir. Özel kast da aranır. Cebir ve tehditle başvurma iradesi ve bilinci genel kast, siyasi hakların kullanılmasını engelleme amacı özel kastı oluşturur. Siyasi partinin faaliyetini etkileme. Suçun pasif sücesi yalnızca siyasi partilerdir. Suçun maddi unsuru cebir veya tehditle veya hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetini engellemektir. Maddi unsur faaliyetinin yukarıdaki şekilde engellenmesiyle tamamlanır. Engelleme zaman içinde devam ederse kesintisiz suç olur. Bu suça teşebbüs mümkündür. Manevi unsurun oluşması için siyasi partinin faaliyetini engelleme bilinç ve iradesi yeterlidir. Konut dokunulmazlığını ihlal. Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi cezalandırılır. Suçun hukuki konusu özel kullanıma tahsis edilmiş yerlerin huzuruna ilişkin hukuki varlık veya menfaat. Dar anlamda konut, ev, geniş anlamda konut, bireyin kendi faaliyetine tahsis ettiği her yerdir. İş yerleri ve eklentileri de konut kapsamına dahildir. Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir. Aile bireyi ancak aileyle birlikte yaşama hakkını kaybetmişse faili olabilir. Suçun maddi unsuru tanımdaki faaliyeti yapmaktır. Konuta girmek, kişinin kapıdan veya normal olmayan bir şekilde bir bütün olarak girmesini ifade eder. Suç, Konuta rıza dışı girdiğinde, rıza ile girilmişse, ancak rızasız bir şekilde konutta kalmaya devam ediyorsa tamamlanmış olur. Kasıtlı bir suçtur, genel kast yeterlidir. Girmek ve çıkmamak maddi içtima sonucunu doğurmaz. Ancak bu suç başka suçları içtima edebilir. Örneğin girme ve çıkmama suretiyle cinsel saldırı. Bu fiil cebir veya tehditle başvurarak veya gece vakti işlenmesi cezaya ağırlaştırıcı nedendir. Bu fiil açık rızaya dayanmaksızın girilebilinen yerlerde, iş yeri işlenmişse azaltıcı nedendir. Bu suçun basit şekli ve hafifletilmiş şeklinin soruşturma ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlıdır. Bu suçun ağırlaştırıcı nedenleriyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun ağırlaştırıcı nedenleri ortaktır. Şerefe karşı suçlar. Şeref bir kişinin sosyal açıdan değerini oluşturan şartların bütünü olarak tanımlanabilir. Moral, entelektüel ve fiziki değerler bütünüdür. Şerefin subjektif yansıması. Bireyin kendi nitelikleri hakkında yapmış olduğu değerlendirmeler, düşünceleri. Şerefin objektif yansıması, kişi üzerinde başkalarının düşünceleridir. Kişinin toplumdaki itibari değeridir. Hakaret suçlarının türleri. Genel hakaret suçları. Sadece insanın şeref varlığını ihlal eden suçlar. Genel hakaret suçları, şereften başka varlıkları da ihlal eden suçlar, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılamak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama. Ortak özellikler. Hakaret suçu bir düşüncenin açıklanmasıyla meydana gelir. Suçun tamamlanması için saldırgan ifadenin diğer kişileri tarafından örgütlenmesi gerekir. Söz, yazı ve işaretlerin, fiilin gerçekleştirildiği ortamdaki insanların çoğunu bunlar hakkındaki kanaatlerine göre sahip oldukları anlam esas alınır. Sözün ağırlığı onun söylendiği yere göre değişir. Ciddi toplantı veya eğlence yeri. Aynı şekilde sözün yöneltildiği kişinin toplumsal itibarı da belirleyicidir. Kişiye isnat edilen fiil ve yakıştırılan niteliğin gerçek olması hakaretin saldırgan özelliğini kaldırmaz. Hakaret suçunun pasif sujesi herhangi bir kimse olabilir. Yaş, akıl hastalığı buna engel değildir. Ayrıca tüzel kişilerde pasif suje olabilir. Yeter ki pasif suje belli belirgin olsun. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlıdır. Ancak kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle işlenen suç resmen soruşturulur ve kovuşturulur. Mağdurun şikayet hakkını kullanmadan ölmesi durumunda veya suçun ölünün hatırasına karşı işlenmiş olması halinde ölenin yakınları 6 ay içinde bu hakkı kullanabilirler. Huzurda hakaret. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi cezalandırılır. Suçun maddi unsuru somut bir fiil veya olgu isnat etmek ve sövmektir. Bu suç için bizzat mağdurlar tarafından öğrenilmiş gerekli ve yeterlidir. Yüz yüze gelmek şart değildir. Suçun manevi unsuru kasttır. Gıyapta hakaret. Bu hakaretin cezalandırılabilmesi için en az 3 kişiyle ihtilat edilerek işlenmesi gerekir. İhtilat, hakaret fiilinin toplu veya dağınık en az 3 kişiyle birleşerek işlenmesi. Bu suçun huzurda hakaretten farklı ihtilat şartıdır. Umumi bir yerde en az 2 kişinin duyabileceği biçimde bir kimseye hakaret edilirse ihtilat gerçekleşmiş olur. İhtilat yazı ile de olabilir. Mağdurun kendisi ihtilat için gerekli olan 3 kişiye dahil değildir. Bu suç için genel kast yeterlidir. İleti yoluyla hakaret. Fiilin mağduru muhatap olan sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile işlenmesi hali. Tıpkı huzurda ve gıyapta hakaret gibi cezalandırılır. Maddi unsur bir iletinin varlığı, manevi unsur ise genel kasttır. İsnadın ispatı için mağdura yönelen fiilin somut olması suç teşkil etmesi gerekir. Hukuka uygunluk nedenleri. İhbar ve şikayet hakkı, iddia ve savunma hakkı, tarihi olayları aydınlatma hakkı, haber verme hakkı, eleştirme hakkı kapsamındaki fiiller, mağdurun rızası, görevin yerine getirilmesi fiilleri. İleti yoluyla hakaret. Ağırlaştırıcı. Suçun kamu görevlisinde görevi nedeniyle işlenmesi, mağdurun dini, sosyal, felsefi, inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasında, değiştirmesinden, yaymasından, dinine uygun davranmasından dolayı işlenmesi. kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi, alenen işlenmesi. Hafifletici, haksız fiile tepki olarak işlenmişse, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmişse, karşılıklı olarak işlenmişse. 1. Aşağıdakilerden hangisi insan öldürme suçunun hukuki konusudur? A. Hayat varlığı, B. Vücut bütünlüğü, C. İnsan davranışı, D. Failin dışında kalan insan, E. irade özgürlüğü. Çözüm: İnsan öldürme suçunun hukuki konusu hayat varlığıdır. Yanıt A'dır. Hayat varlığı. 2. A. Hırsızlık suçunu işlerken B tarafından görülür. Durumu fark eden A, işleyici suça ilişkin geride tanık kalmaması için B'yi öldürür. A'nın cezai sorumluluğu nedir? A. A, hırsızlık suçundan ve nitelikli insan öldürmeden sorumludur. B. A, hırsızlık suçundan ve basit insan öldürmeden sorumludur. C. A, nitelikli insan öldürmeden sorumludur. D. A, hırsızlık suçundan ve taksirli insan öldürmeden sorumludur. E. A, basit insan öldürmeden sorumludur. Çözüm: A, hırsızlık suçundan ve nitelikli insan öldürmeden sorumludur. Yanıt A'dır. A, hırsızlık suçundan ve nitelikli insan öldürmeden sorumludur. 3. A ile B birbirlerini karşılıklı olarak yaralamışlardır. Duruma ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Her ikisinde cezası artırılır. B. Her ikisinde cezası indirilir. C. Her ikisine de ceza verilmez. D. Sadece ilk yaralayana ceza verilir. E. Her ikisi de kendi fiilinden dolayı cezalandırılır. Çözüm: Her ikisi de kendi fiilinden dolayı cezalandırılır. Yanıt E'dir. Her ikisi de kendi fiilinden dolayı cezalandırılır. 4. Aşağıdaki cinsel saldırı suçuna ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir. B. Cinsel saldırı suçunun mağduru sadece insan olabilir. C. Cinsel saldırıdan söz edilebilmesi için iki kişi arasında bir vücut teması şarttır. D. Failin cinsel arzularını tatmin etmiş olması gerekmez. E. Bu suçun maddi unsurunun cebir, tehdit veya hileye başvurmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ceza artırılır. Çözüm: Suçun maddi unsuru kişinin vücudu üzerinde rızasına aykırı olarak cinsel arzuların tatmine yönelik olan ancak cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlarda bulunmaktır. Cebir, tehdit veya hileye başvurmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ceza artırılmaz. Yanıt E'dir. Bu suçun maddi unsurunun cebir, tehdit veya hileye başvurmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ceza artırılır. 5. Cinsel ilişki bakımından fiilin hukuki anlam sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş olmak şartıyla rıza yaşı kaçtır? A. 17, B. 12, C. 18, D. 15, E. 14. Çözüm: Rıza yaşı 15 olarak düzenlenmiştir. Yanıt D'dir. 15. 6. A, B'ye ısrarla cinsel amaçlı teklifte bulunmaktadır. A'nın cezai sorumluluğu nedir? A, cinsel taciz, B, cinsel saldırı, C, A'nın cezai sorumluluğu yoktur, D, hakaret, E, cinsel istismar. Çözüm: Cinsel taciz söz konusudur. Yanıt A'dır. Cinsel taciz. 7. TCK'nın erginler için cinsel saldırı ifadesini kullandığı suç türünde çocuklar bakımından hangi ifade tercih edilmektedir? A, reşit olmayan da cinsel ilişki, B, çocukların cinsel istismarı, C. Çocuklara karşı cinsel saldırı, D. Cinsel taciz, E. Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olana karşı cinsel istismar. Çözüm: Çocuklara karşı cinsel saldırı ifadesi kullanılır. Yanıt C'dir. Çocuklara karşı cinsel saldırı. 8. Aşağıdakilerden hangisi yaralama suçunun hukuki konusudur? A. Yaşam hakkı, B. Vücut bütünlüğü, C. Hareket özgürlüğü, D. İrade özgürlüğü, E. Kişi özgürlüğü. Çözüm: Yaralama suçunun hukuki konusu vücut bütünlüğüdür. Yanıt B'dir. Vücut bütünlüğü. 9. Cinsel saldırı suçunun faili A, suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanmıştır. Duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Fail hem cinsel saldırıdan hem de kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacaktır. B. Fail cinsel saldırı suçunun ağırlaştırılmış şeklinden dolayı cezalandırılacaktır. C. Fail cinsel saldırı suçunun basit şeklinden dolayı cezalandırılacaktır. D. Fail cinsel saldırı suçundan alacağı ceza ile kasten yaralama suçunun cezasından hangisi ağırsa ondan dolayı cezalandırılacaktır. E. Fail hem cinsel saldırıdan hem de eziyet suçundan dolayı cezalandırılacaktır. Çözüm: Fail hem cinsel saldırıdan hem de kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacaktır. Yanıt A'dır. Fail hem cinsel saldırıdan hem de kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacaktır. 10. A silahını denemek için B'yi öldürmüştür. Aşağıdakilerden hangisi A'nın durumunu açıklamak bakımından doğrudur? A. insan öldürme suçunu tasarlayarak işlemiştir. B. insan öldürme suçunu canavarca hisle işlemiştir. C. insan öldürme suçunu bir suçu gizlemek için işlemiştir. D. insan öldürme suçunu töre sahikiyle işlemiştir. E. insan öldürme suçunu kan gütme sahikiyle işlemiştir. Çözüm: İnsan öldürme suçunu canavarca hisle işlemiştir. Yanıt B'dir. İnsan öldürme suçunu canavarca hisle işlemiştir. 11. Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü A, kurumda bulunan 13 ve 14 yaşlarındaki B ve C ile onların rızasına dayanarak cinsel ilişkiye girmiş, 16 yaşındaki D'nin ise zorla cinsel organına uzunca bir süre dokunarak cinsel tatmin yoluna gitmiştir. A'nın işlemiş olduğu suçlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Cinsel saldırı suçunun basit şeklini, B ve C'ye karşı ağırlaşmış şeklini ise D'ye karşı işlemiştir. B. B, C ve D'ye karşı cinsel saldırı suçunun ağırlaşmış şeklini işlemiştir. C. B, C ve D'ye karşı çocukların cinsel istismarı suçunun ağırlaşmış şeklini işlemiştir. D. B, C ve D'ye karşı reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçunun basit şeklini işlemiştir. E. Fiil herhangi bir suç tipini ihlal etmediği için cezai sorumluluğu yoktur. Çözüm: B, C ve D'ye karşı çocukların cinsel istismar suçunu ağırlaşmış şeklini işlemiştir. Yanıt C'dir. B, C ve D'ye karşı çocukların cinsel istismar suçunun ağırlaşmış şeklini işlemiştir. 12. A, arkadaşının oğlu olan 14 yaşındaki B ile cinsel ilişkiye girer. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar açısından A'nın fiilini değerlendiriniz. A. Cinsel saldırı suçunun basit şeklinden cezalandırılır. B. Cinsel saldırı suçunun cezası artırılarak verilir. C. Cinsel taciz suçunun basit şeklinden cezalandırılır. D. Çocukların cinsel istismar suçunun cezası artırılarak verilir. E. Suçun maddi konusunun elverişsizliği nedeniyle cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç söz konusu değildir. Çözüm: Çocukların cinsel istismar suçunun cezası artırılarak verilir. Yanıt D'dir. Çocukların cinsel istismar suçunun cezası artırılarak verilir. 13. A, hırsızlık yapmak için girdiği evde 22 yaşındaki F'nin tek başına olduğunu görür. Oynayıp da kendisinin yakalanmasına neden olmaması için öldürür. Daha sonra Ahmet F ile cinsel ilişkiye girer. A'nın cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından fiilini değerlendiriniz. A, cinsel saldırı suçunun basit şeklinden cezalandırılır. B, cinsel saldırı suçunun cezası artırılarak verilir. C. Cinsel taciz suçunun basit şeklinden cezalandırılır. D. Cinsel taciz suçunun cezası artırılarak verilir. E. Suçun maddi konusunun elverişsizliği nedeniyle cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç söz konusu değildir. Çözüm: Suçun maddi konusunun elverişsizliği nedeniyle cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç söz konusu değildir. Yanıt E'dir. Suçun maddi konusunun elverişsizliği nedeniyle cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç söz konusu değildir. 14. A, B'yi sevgilisine yan gözle baktığı gerekçesiyle korkutmak için iki kere yumruklamış, ancak B'ye aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu durumda A'nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisi olur? A, taksirle insan öldürmeden sorumludur. B, kasten insan öldürmeden sorumludur. C, kasten yaralamanın basit halinden sorumludur. D, kasten yaralamanın ağırlaştırılmış biçiminden sorumludur. E, kasten insan öldürmenin ağırlaştırılmış biçiminden sorumludur. Çözüm: Öldürme amacı olmadığı halde atılan yumrukla kişinin ölmüş olması halinde kasten yaralamanın ağırlaştırılmış biçimi ortaya çıkar. Yanıt D'dir. Kasten yaralamanın ağırlaştırılmış biçiminden sorumludur. 15. Bir kimsenin başka bir kimseyi sırf silahını denemek için öldürmesi aşağıdakilerden hangisiyle nitelenebilir? A. İnsan öldürme suçunun eziyet çektirerek işlenmesi. B. İnsan öldürme suçunun canavarca hisle işlenmesi. C. İnsan öldürme suçunun bilinçli taksirle işlenmesi. D. İnsan öldürme suçunun bilinçsiz taksirle işlenmesi. E. İnsan öldürme suçunun olası kasta işlenmesi. Çözüm: Canavarca hisle insan öldürme suçu işlenmiş olur. Yanıt B'dir. İnsan öldürme suçunun canavarca hisle işlenmesi. 16. Cebir suçu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bu suçun hukuki konusu irade özgürlüğüdür. B. Bu suçun maddi unsuru bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisini yapmasına müsaade etmesi için kişiye karşı cebir kullanmaktan ibarettir. C. Bu suçun manevi unsuru genel kasttır. D. Cebir kullanmanın meşru sayılabileceği hallerde de bu suçtan söz edilir. E. Kanun cebir suçunun cezasını kasten yaralama suçunun cezasına göre belirlemiştir. Çözüm: Cebir kullanmanın meşru sayılabileceği hallerde de bu suçtan söz edilemez. Suç ortadan kalkar. Yanıt D'dir. cebir kullanmanın meşru sayılabileceği hallerde de bu suçtan söz edilir. 17. Aşağıdakilerden hangisi tehdit suçuyla ilgili olarak kanunda öngörülen ağırlaştırıcı sebeplerden birisi değildir? A. Tehdidin failin kendisinin tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmiş olması. B. Tehdidin imzasız mektupla işlenmiş olması. C. Tehdidin özel işaretlerle işlenmiş olması. D. Tehdidin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olması. E. Tehdidin failin yanında taşıdığı çantada silah varken işlenmiş olması. Çözüm: tehdidin failin yanında taşıdığı çantada silah varken işlenmiş olması suçu ağırlaştırıcı nedenlerden sayılmaz. Ancak tehdit silahla işlenmiş olsaydı bu durum suçu ağırlaştırıcı nedenlerden sayılırdı. Yanıt E'dir. Tehdidin failin yanında taşıdığı çantada silah varken işlenmiş olması. 18. Ali isimli şahıs İstanbul Bağdat Caddesi'nde polis üniformaları ve armaları satan bir mağazanın deposundan polis üniforması ve kimlik yerini kullanılan arma çalmıştır. Gece saat 2 sularında Mavi isimli bara gelmiş, Yıldız isimli bayanı polis kimliğini göstererek dışarı çıkarmış ve zorla arabasına bindirerek Bahçeli Evler'de bir daireye kapatmıştır. Ali'nin bu davranışı aşağıdaki suçlardan hangisini oluşturur? A. Tehdit suçunun nitelikli hali. B. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun kamu görevini sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak işlenmiş hali. C. Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali. D. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun hile kullanılarak işlenmiş hali. E. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılmaya teşebbüs. Çözüm: kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun hile kullanılarak işlenmiş hali mevcuttur. Yanıt D'dir. Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunun hile kullanılarak işlenmiş hali. 19. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hakaret suçuyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılması için fiilin en az 3 kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. B. Hakaret suçunun pasif sujesi tüzel kişilerde olabilir. C. Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi mümkündür. D. Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde cezanın az sınırı 1 yıldan az olmaz. E. Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde cezanın az sınırı 1 yıldan az olamaz. Çözüm: hakaret suçunun pasif sujesi tüzel kişiler olmaz, sadece insanlar olur. Yanıt B'dir. Hakaret suçunun pasif sujesi tüzel kişiler de olabilir. 20. Aşağıdaki durumların hangisinde konut dokunulmazlığının ihlal suçu oluşmaz? A. A, B'ye ait büyük bir malikanenin oldukça uzağındaki yazlık kulübeye kimseye görünmeden girer. B. A, avukat B'ye ait büroya B'nin rızası olmaksızın girer. C. A, kıtalar arası yolcu taşıyan bir gemide B'nin kamerasına onun rızası olmaksızın girer. D. A, sahibi olduğu eve kiracısı B'nin izni olmaksızın elindeki yedek anahtarla girer. E. A, B'nin sahip olduğu evine bitişik ahıra B'nin rızası olmaksızın girer. Çözüm: A, B'ye ait büyük bir malikanenin oldukça uzağındaki yazlık kulübeye kimseye görünmeden girmişse ortada konut dokunulmazlığını ihlal suçu yoktur. Yanıt A'dır. A, B'ye ait büyük bir malikanenin oldukça uzağındaki yazlık kulübeye kimseye görünmeden girer. 21. Bir kimseye şeref ve saygınlığını ihlal edici nitelikler, huylar ve sıfatlar izafe etmeye ne denir? A, şiddet. B, yağma. C, tehdit. D, sövme. E, ihtiyat. Çözüm: sövme suçu tanımlanmıştır. Yanıt D'dir. Sövme. 22. Aşağıdakilerden hangisi sembolik tehdide örnek olarak gösterilebilir? A. A, görme engelli B'ye silahını doğrultarak seni mermi bağımlısı yaparım der. B. A, arabasına çarpan B'ye arabasında bulunan levyeyi göstererek farımı yaptırmazsan farlarını kör ederim der. C. A, ilgi duyduğu B'ye üzerinde kalpler bulunan bir e-posta gönderir. D. A, camcıdır. Bir ay önce camını takmasına rağmen parasını ödemeyen B'nin camına taş atar. E. Mafya babası A, haraç aldığı B'nin haracını geciktirmesi üzerine mektup zarfına bir mermi koyar ve B'ye gönderir. Çözüm: tehdit doğrudan değil, öldürme tehdidi anlamına gelecek biçimde bir sembol ile, zarftaki mermi ile yapılmıştır. Yanıt E'dir. E. Mafya babası A, haraç aldığı B'nin haracını geciktirmesi üzerine mektup zarfına bir mermi koyar ve B'ye gönderir. 23. Kendisine küfreden A'yı dava edeceğini söyleyen B için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. B, üstü kapalı tehdit suçunu işlemiştir. B. B, açık tehdit suçunu işlemiştir. CB'nin bu eyleminden tehdit suçu söz konusu değildir. DB doğrudan tehdit suçunu işlemiştir. E, B dolaylı tehdit suçunu işlemiştir. Çözüm, B kendisine küfreden A'yı dava edeceğini söylediğinde bu bir tehdit değildir, hukuki hak kullanılmış olur. Yanıt C'dir. B'nin bu eyleminden tehdit suçu söz konusu değildir. 24. Umumi bir mahalde ikiden fazla kişinin duyabileceği biçimde bir kimseye hakaret etme halinde gerçekleşen fiile ne ad verilir? A şiddet, B cebir, C yağma, D ihtilat, E zarar. Çözüm, ihtilat suçu tanımlanmıştır. Yanıt D'dir. İhtilat. 25. Hukuk düzeninin hakaret suçlarını cezalandırmadaki amacı nedir? A. Hukuk düzeni bu suçları cezalandırarak toplumda gerçekleşen ölümlü suçları azaltmayı amaçlamaktadır. B. Hukuk düzeni bu suçları cezalandırarak toplumu oluşturan bireylerin sosyal kişiliklerine gerekli saygıyı sağlamak amacını gütmektedir. C. Hukuk düzeni bu suçları cezalandırarak uluslararası kaçakçılık suçlarını azaltmayı amaçlamaktadır. D. Hukuk düzeni bu suçları cezalandırarak hekimlerin cezai sorumluluklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. E. Hukuk düzeni bu suçları cezalandırarak toplumda akıl hastalığı bulunanları korumayı amaçlamaktadır. Çözüm, hukuk düzeni bu suçları cezalandırarak toplumu oluşturan bireylerin sosyal kişiliklerine gerekli saygıyı sağlama amacını gütmektedir. Yanıt B'dir. Hukuk düzeni bu suçları cezalandırarak toplumu oluşturan bireylerin sosyal kişiliklerine gerekli saygıyı sağlamak amacını gütmektedir. 26. Gerçek anlamıyla kişinin sosyal değerini oluşturan şartların bütününe ne ad verilir? A. Şeref, B. Namus, C. Ahlak, D. Gelenek, E. Hakaret. Çözüm, şerefin tanımı yapılmıştır. Yanıt A'dır. A. Şeref. 27. Gıyapta hakaret suçundan söz edebilmek için isnat olması ve aşağılamayı içeren belirli fiilin en az kaç kişi tarafından öğrenilmesi gerekir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Çözüm, en az 3 kişi tarafından öğrenilmiş olması gerekir. Yanıt C. 3. 28. Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin serseri olduğunu söylenmesi halinde gerçekleşen suçtur? A. Fiil isnadı suretiyle huzurda hakaret. B. Sövmek suretiyle hakaret. C. İleti yoluyla hakaret. D. İftira. E. Suç tasnidi. Çözüm, sövmek suretiyle hakaret suçu işlenmiş olur. Yanıt B'dir. Sövmek suretiyle hakaret. 6. ayrımın sonu, sayfa 94.